Ayrım 11.
Çoban cevap vermedi. Gözlerini açmış, hayretle kayınvalide hanıma bakıyordu. Boyalı sarı saçlarının sahte kıvrıntıları altında salkım salkım küpeler sarkan, gözlerinin etrafı mora, yanakları vişne çürüğüne yakın boyalarla örtünen bu kat kat gerdanlı ve dallı emprime elbiseli kadın onu birdenbire fevkalade alakadar etmişti. Bakıyor, bakıyor ve gözlerini başka tarafa çeviremiyordu. Suallerinin birçoğunun cevapsız kaldığını gören ve içini yavaş yavaş halkla köylü ile temas cazibesini saran, daha doğrusu çobanın kendinden emin tavrından ve ağırlığından sinirlendiği için onu sıkıştırmak isteyen mühendis, kendisine hakim olmaya çalışan bir eda ile fakat aşikar bir sistemle karşısındakini "Ne diye cevap vermiyorsun?" dedi. "Bak biz seninle nasıl alakadar oluyoruz? Sen bizim köylü kardeşimizsin, biz de sizdeniz." Çoban alaka ile sordu. "Kimlerdensiniz?" Mühendis evveli anlayamadı. Sonra "Yok canım, öyle değil," dedi. "Biz de sizin gibi köylüyüz. Aslımız köylüdür. Hepimiz biriz demek istiyorum." Çoban gözlerini karşısındaki üç kişinin üzerinde bir müddet gezdirdikten sonra garip bir çekingenlikle "Bilemedim beyim," dedi ve tekrar Valide Hanım'ı seyretmeye başladı. Mühendis artık açık bir ibrar ile "Nereye bakıyorsun öyle?" dedi. Hanımefendi arkadan cevap verdi. "Nereye bakacak? Gözlerini yiyecek gibi bana dikmiş durumda. Vahşi midir nedir?" Çobanın gözleri büsbütün büyüdü. İhtiyar kadının ağzı açılınca meydana bir sürü kauçuk, porselen, altın ve birkaç tane de sarı uzun diş çıkmıştı. Mühendis elinde olmadan güldü. Çoban başını çevirerek arkasına baktı. Artık bu konuşmadan sıkıldığı anlaşılıyordu. O zaman mühendis, halka hitap etmek ve ona doğru yolu göstermek için içtimai bir vazifesi olduğunu hatırlayarak söze başladı. "Beni dinle çoban kardeş," dedi. "Siz daha çok gerisiniz. Bak, biz yerimizden, yurdumuzdan kalkıp sizinle konuşmak, derdinizi dinlemek için buralara geliyoruz. Siz gözünüzü, kulağınızı dört açıp istifade edeceğiniz yerde etrafınıza bakınıyorsunuz. Senin ihtiyaçların nedir, sıkıntıların nedir, bunları öğrenmek istiyorum. Bana bütün kalbini açmalısın. Ben senin kardeşinim. He? Öyle değil mi?" Çoban kıpkırmızı olmuştu. Bütün bu sözlerden bir şey anlamıyor, yalnız karşısındakini herhangi bir şekilde gücendirdiğini hissederek üzülüyordu. Mühendis tekrar lafa başladı. "Ben mühendisim. Senin için çalışıyorum. Sen köylüsün. Benim için çalışıyorsun. Birbirimizle anlaşmazsak olur mu ya?" Daha bir şeyler söylemek, uzun uzun anlatmak istiyordu. Sahiden müteessir olmuştu. Bu anda karşısındakiyle anlaşmak ihtiyacını duyuyordu. Fakat onun anlayacağı dili pek tayin edemeyişi, hatta alelumum Türkçesinin biraz kıt oluşu sözlerini yarıda bıraktırıyordu. Çoban eliyle birkaç kere kısa ve ret manasına gelmek isteyen işaretler yaptı ve kekeledi. "Ben bir şey demedim bey. Kötü bir şey mi yaptım ki bey?" Mühendisin nişanlısı birdenbire değişen bu mükalemeden bir şey anlamamış ve sıkılmaya başlamıştı. Annesiyle bir göz işaretinden sonra genç erkeğin kolundan çekti ve "Hadi cücüğüm gidelim," dedi. Mühendis birkaç şey daha söylemek için ağzını açtı. Kelime bulamadı. Arabasını atlayarak motoru işletti ve otomobil biraz kımıldadıktan sonra tozlar içinde hızla ileri atıldı. Çoban bu kısa an içinde o zamana kadar duymadığı bir teessürle şaşkına dönmüştü. Karşısındakine belki bir haksızlık yaptığını, onu kızdırdığını müphem bir şekilde fark ediyor ve "Pek mi yabani durdum ki?" diye düşünüyordu. Mühendis ise birdenbire müthiş bir hiddete kapılmıştı. Adi bir çobanın karşısında yalvarır gibi sözler söylemiş olmak ona tahammül edilmez bir izzet-i nefis yarası gibi görünüyordu. Biraz evvelki sözlerinde ileri sürdüğü kardeşliğe rağmen çobanla kendisi arasındaki büyük farkı vazıh olarak görüyor, dişlerinin arasından "Adam olmaz bu sersemler" diye mırıldanıyordu. Nişanlısının bir çığlığı ile silkindi ve başını yana çevirince otomobilin iki tarafında havlayıp sıçrayan köpekleri fark etti. Eli hemen arka cebine gitti. Sonra durdu, düşündü. Farkında olmadan yapmak istediği bu hareket ona şimdi en lüzumlu bir şeymiş gibi görünüyordu. Diğer bir takım düşünceler olmasa bu anda silahını ihtimal çobana karşı bile kullanacaktı. Küçük ve babasından kalma mavzer tabancasını pencerenin yana doğru açılan sürgülü camından dışarı uzatarak alacalı köpeğin açık ağzına doğru ateş etti. Sonra gaza basarak arabasıyla beraber bir toz bulutunun içinde gömüldü. Karabaş uzun tüyleriyle yolun kenarına yuvarlanmış ve derhal hareketsiz kalmıştı. Diğer köpek, Karabaş'ın yanında ayaklarını daha ileri gitmesine mani olmak istiyormuş gibi ileri uzatmış bekliyordu. Çoban koşarak oraya geldi. Diz çökerek sevgili arkadaşının başını okşadı. Deminki de esirinin yerini daha hakiki, daha yerinde bir acı almıştı. Gidenleri hiçbir alakası, hiçbir yakınlığı olmadığını, bilakis onların kendisini en sevdiği bir şeyden ayırdıklarını apaçık görüyor ve yaşaran gözleriyle ölü köpeği okşuyordu. Öteki köpek de eğilmiş arkadaşının yüzünü kokluyordu. Şimdi hepsi yerlerinden kalkmış bulunan beyaz, uzun tüylü, masum gözlü tiftik keçileri ufukta yuvarlanıp giden bir toz kümesine hayretle bakıyorlar ve sırtlarında güneşin kırmızı ışığını oynatarak ağır ağır ölü köpeğin etrafına toplanıyorlardı. 7 gün 23.06.1937 Sıcak su. İki jandarma alacakaranlıkta köyün kenarına varınca atlarından indiler ve dizginleri karşıdan koşup gelen kahveci çırağına vererek bacaklarını gere gere yürümeye başladılar. Köyün sokaklarında kimse yoktu. Uzaktan yanık bir inek böğürmesi işitiliyordu. Rüzgar söğüt ağaçlarının dallarında hafif mırıltılarla dolaşıyordu. Köyün batı tarafındaki sırtları kaplayan orman oraya çökmüş bir bulut yığını gibi kımıldıyordu. Jandarmalar kahveye girip kahveciyle yavaş sesle birkaç kelime konuştuktan sonra dışarı çıkarak köye doğru yürüdüler. Evler büsbütün karanlığa dalmıştı. Tam köyün öbür ucunda ormanın başladığı yerdeki ufak bir eve yaklaştılar. Ses çıkarmak istemedikleri anlaşılıyordu. Evin etrafını saran çite gelince ayaklarının ucunda yükselerek evin ışık görünen penceresine baktılar. İçeride bir kadın diz çökmüş çorba içiyordu. Birçok örgülere ayrılmış saçları arkasına bırakılmıştı. İkide bir de pencereden dışarıya da kaçamak bir göz atıyordu. Jandarmalardan biri, "Bire domuzun karısı, nasıl da haberi yokmuş gibi yapar ya," diye söylendi. Öteki, "Bu dördüncü gelişimiz, hiçbirinde kıstıramadık. Bu sefer de İsmail yok gibi ama bakalım," dedi. Çetin kapısını iterek girdiler. Bir jandarma bahçenin arkasına dolandı, ötekisi kapıyı vurdu. İçeride hiçbir telaş eseri görülmedi. Yalnız yerinden kalkan kadının üç etekli entarisinin yaklaşan hışırtısı duyuldu. Sonra kapının arkasından taze bir ses, "Kim o?" diye sordu. "Aç, İsmail'i arıyoruz." Bir sürgü çekildi. Kadın kapıyı açarak, "Buyurun arayın, İsmail evde yok. Geçen sefer geldiğinizde söyledim. Bahardan beri İsmail gelmiyor. 4 ay mı oldu ki ne?" Jandarma bağırdı. "Sus, 2 gündür buradaymış, bize haber geldi." Kadın yumuşak bir sesle, "Yalan ağacıyım, yalan. İsmail vukuatı yaptıktan sonra bu yakalarda görünmedi bile. Kim bilir ne yanlara gitti. Belki de dağlarda öldü kaldı." Jandarma yükü açtı, yatakları devirdi. Sonra etrafına bakındı. Ev bu bir tek odadan bir de aralıktan ibaretti. Aralıkta bir zeytinyağı testisiyle bir ekmek tahtası ve ne oldukları pek belli olmayan bir takım şeyler daha duruyordu. Biraz genişçe olan odanın bir kenarında bir minder uzanıyor, onun bir köşesinde de açık bir mushaf duruyordu. Jandarma evvela güzellikle işe başlamak isteyerek kadına sokuldu. "Bana bak Emine," dedi. "İnkarı bırak. Bu oğlandan gayrı sana hayır gelmeyeceğini anladın. Devlet onu sana bırakmaz. Ondan sorulacak hesabı var. Nesin acırsın yabanın katilinin? Ama diyeceksin ki o keyfinden adam vurmadı, canını kurtarmak için vurdu. Peki ne diye dağa çıktı öyleyse? Devletin mahkemesi yok mu? Vurduğu uşak ağ çocuğu diye onu yiyecek değiller. Hakkı neyse o kadar yatıp çıkacaktı. Dedim ya, bırak sen onun arkasını da nerede olduğunu, bu akşam nereye kaçtığını bize söyle. Bak gençliğin var, kendine yazık etme. Hadi Emine, deyiver bakayım. İsmail biraz evvel buradaydı değil mi? Kim haber verdi bizim geldiğimizi?" "Söyledim ya, ne diye üstelersiniz? 4 aydan beri İsmail'i görmedim." "Emine, bunun sonu kötü olacak. Biz de buraya keyfimizden gelmiyoruz. Yüzbaşı söylemedik laf komuyor. Bu sefer de yakalamadan gidersek iflahımızı keser. Kim bilir hangi dağ başındaki karakola gönderir." Kadın önüne bakıp susuyordu. Jandarmalar birbirlerine baktılar. Sonra yan yana gelip birkaç kelime fısıldaştılar. Birisi, "İhbar sahibi miydi acaba?" dedi. Öbürü kurnaz bir gülüşle, "Şimdi anlarız," diye cevap verdi ve bu işlerin kurdu olduğunu göstermek ister gibi elini salladı. Sonra kadına dönüp, "Aç şurayı," diye bağırdı ve eliyle odanın bir köşesindeki küçük tahta kapıyı gösterdi. Kadın bir dakika tereddüt ettikten sonra o tarafa giderek tahta mandalı çevirdi ve kapı kendiliğinden açılıverdi. Burası küçük bir gusülhaneydi. İçeride kimse yoktu. Öbür jandarma sorucu gözlerle arkadaşına baktı. Hani ya? Diye mırıldandı. İçinde isli bir teneke ile küçük bir tahta iskemle görünen gusülhaneye yaklaşarak elini tenekenin içine soktu. Sonra parmakları yanmış gibi hızla geri çekti. Bu sıcaksı ne olacak? Dedi. Hiç. Hiç olur mu? Ve anlayışlı bir sırıtma dudaklarına yayıldı. Kadın kızararak mırıldandı. Su dökünecektim. Allah'ın gündüzü kalmadı mı? Kime yutturuyorsun? Kocam burada değil de gece vakti ne diye sıcak su hazır edersin? Sonra arkadaşına dönerek, bu en sağlam usuldür dedi. Bir kaçağın evini ararken evvela gusülhaneye bakarım. Birdenbire kadını kolundan yakalayıp çekerek bağırdı. Artık inkar para etmez. Söyle bakalım, İsmail nerede? Su adam akıllı sıcak olduğuna göre herhalde yeni kaçmış. Buralardan uzak değildir. Söylemezsen kendin bilirsin. Kadın benzi sapsarı kesilmiş bir halde kolunu kurtarmaya çalıştı. Sesi titreyerek, bilmiyorum dedi. O zaman jandarma kadının kolunu hızla bırakarak odada dolaşmaya başladı. Arkadaşı bir duvara dayanmış duruyor ve kadının süratle inip kalkan göğsüne bakıyordu. Dolaşan jandarma birdenbire durdu. Arkadaşını eliyle çağırarak yavaş fakat kadının duyabileceği bir sesle, İsmail herhalde uzakta değildir. Bize teslim olmaya gelmezse karısının ırzını kurtarmaya da gelmez mi? Dedi. Sonra daha yavaş bir sesle ilave etti. Ben şimdi Emine'yi yakalayıp mindere atarım. Bağırırsa nasıl olsa İsmail dayanamaz. Neredeyse çıkar gelir. O zaman kapının yanında bekler, ya ölüsünü ya dirisini yakalarsın. Bağırmazsa ne yapalım? Bir kere de sen denersin. Kadın sapsarı kesilmişti ve titriyordu. Alt dudaklarını kanatacak kadar ısırıyordu. İki tarafına bakındı. Dört duvardan ve iki jandarmadan başka bir şey yoktu. Biraz evvel sıcak suya bakan jandarma gözleri parlayarak kadını bileğinden yakaladı ve odanın kenarına sürükledi. Öbür jandarma silahını eline alarak dışarı çıktı. Fakat ne öteki ne de bu kadının ağzından bir kelime bile alamadılar. O her şeye rağmen bir kere bile bağırmadı. Yardıma kimseyi çağırmadı. Bir müddet sonra jandarmalar silahlarını omuzlarına vurup yüzlerinde tatlı bir yorgunluk ve içlerinde hafif bir endişeyle evi terk ederlerken Emine de yavaşça arkalarından dışarı süzüldü. Çitin kenarlarına sine sine ormana daldı. Sabaha kadar uzaktaki çalıların arkasında bekleyen İsmail, ortalık ağardığı halde hala evde ışık yandığını görünce sürüne sürüne sokuldu ve yarı açık kapıdan garip bir üzüntüyle içeri girdi. O da darmadağındı. Yağı bitmeye yüz tutan lamba cızırtılarla yanmaya çabalıyordu. Ortada kimseler yoktu. Kapının önüne çıkarak bir ıslık çaldı. Köy tarafından 14 yaşlarında bir çocuk göründü. Koşarak ve etrafına bakınarak geldi. İsmail onu hemen aşağıya kahve tarafına yolladı. Jandarmalar Emine'yi götürdülerse ne elemeli diye düşünüyordu. Fakat yarım saate varmadan dönen oğlan, jandarmaların gece yarısına doğru atlarına binip kasabaya yollandıklarını ve kimseyi götürmediklerini söyledi. O zaman köyden gelen daha birkaç kişiyle beraber Emine'yi aradılar. Her eve sordular. Ormanda dolaşıp, ''Kız Emine, neredesin?'' diye bağırdılar. Fakat ne o gün ne de ondan sonra hiçbir yerden Emine'ye dair bir haber çıkmadı. Ayda bir. 1-7-1937. Mehtaplı bir gece. Yüksek ve üzerinde yer yer otlar fışkıran bir duvara dayanıp yarı kapalı gözlerini yukarı kaldırınca etrafa alacakaranlığın çökmüş olduğunu gördü. Gideceği yere yaklaşmış biri gibi derin bir nefes aldı. Önünde üzerinden demir yolu geçen bir köprü vardı. Bunun altına doğru duvarlara tutunarak yürüdü. Ayakları titriyor ve göğsü müthiş hırıltılar çıkarak inip kalkıyordu. Buracıkta ölebilirim diye düşündü. Fakat sanki onda bu ümidin bir andan fazla yaşamasını istemiyorlarmış gibi karşı taraftan ellerinde çıkınlarıyla birkaç adam göründü. Hızlı hızlı konuşarak yanından geçip gittiler. Tam arkasından gelen tek atlı bir araba bozuk kaldırımlarda hoplayarak süratle ilerideki yola daldı. Burası da tenha değildi. Buradan da gelip geçenler vardı. Sağda, solda yükselen kalın ve harap duvarlar onu insan gözlerinden saklayamayacaklardı. Daha tenha ve kimsenin onu rahatsız etmeyeceği, kendisinin de kimseyi rahatsız etmeyeceği bir yer bulması lazımdı. Çıplak ayaklarına geçirdiği tabanları, delik papuçları ağır birer zincir gibi sürüyerek ve öksürdükçe yırtılır gibi acıyan göğsünü eliyle bastırarak ilerlemeye başladı. Üç günden beri tamamen açtı ve belki üç aydır doyuncaya kadar yemek yememişti. Açlık aklına gelince bir eliyle adeta okşar gibi karnını yakaladı. Sonra yer yer çatlamış dudakları gerilerek yüzünü tebessüme benzeyen korkunç bir ifade kapladı. Karnındaki kıvrandırıcı ağrılar dün akşamdan beri kesilmişti. Şimdi onun yerinde tam bir hissizlik ve biraz da bulantı vardı. Demiryolu köprüsünün altından geçtikten sonra karanlık bir sokağa daldı. İki tarafta ahşap evler ve sokaklarda tek tük çocuklar ve kediler vardı. Bazı pencerelerin arkasından kadın bağırışları, küfürler, çocuk ağlamaları geliyordu. Yer yer çirkef çukurlarıyla örtülü olan yolda birkaç adımda bir durarak ilerledi. Biraz daha. Ondan sonra tenha bir köşe, insansız bir yer herhalde gelecekti. Birkaç takumyalı kız ellerinde su tenekeleriyle geçerlerken durup ona baktılar. Yürüyüşünü hızlandırmak isteyince bir öksürük nöbetine tutuldu. Göğsünde tel fırçalar dolaşıyormuş gibi kıvranıyordu. Nihayet kapısı kapalı bir evin eşiğinde çöküverdi. Öksürük nöbeti geçtikten sonra yaşaran gözlerini önüne dikti. Ayaklarının arasında patlıcan ve soğan kabukları ile iki aşık kemiği vardı. Bir aralık bunlar kayboldular ve o tükenmez bir yolda giden bir adamı durup durup arkasına baktıran bir hisle bir anda ve hızla hafızasında geriye doğru kaydı. Memleketinden ayrılalı 5 seneyi geçmişti. Çocuk denecek bir yaşta gurbete atılmış, her türlü işe girmiş ve birçok şeyler öğrenmişti. Son senelerde bir küçük fabrikada motorcu yamaklığı yapıyordu. Hastalığı oradayken başladı. Daha doğrusu küçükten beri zaman zaman kendisini yoklayan nefes darlığı bu fabrikanın havasız küçük motor dairesinde boğucu bir illet haline geldi. Bir müddet her şeye rağmen dayanmaya çalıştı. Baş aşağı giden bir cereyana bir kere yakasını kaptırdıktan sonra kurtuluş olmadığını seziyordu. Fakat günden güne artan bir halsizlik ve göğsünün içinde zaman zaman diken demetleri gibi dolaşıp gözleri kanlanıncaya kadar onu kıvrandıran öksürük nöbetleri mütemadiyen arttı ve şiddetlendi. Yara haline gelen nefes boruları motor dairesinin rutubetli, boğucu havasını içeri alırken bile sızlamaya başladı. Bir gün sabahleyin uyandığı zaman yerinden kımıldayamayacak halde olduğunu gördü. Birkaç gün aç acına yattıktan sonra güç halle doğrulup fabrikaya gidince onu içeri bile almadılar. Aylardan beri korktuğu yuvarlanış başladı. Bir hafta kadar cebindeki 5-10 kuruşu idare etti. Sonra tekrar birkaç gün açlık. Memleketten gelip şehirde yerleşmiş, oldukça hali vakti yerinde bir dayısı vardı. Onu aradı ve korka korka evin iki kanatlı kapısını çaldı. Buna birkaç gün için taşlığın bir kenarında yatacak yer verdiler ve önüne birkaç lokma koydular. Fakat burada da dayısının çocuklarından rahat yoktu. En büyüğü 12 yaşında olan bu 5 oğlan bir türlü sebebini anlayamadığı bir zulüm ihtiyacıyla onu canından bezdiriyorlar. Uyurken başına su döküyorlar. Hatta bazen öksürük nöbetiyle sarsılırken uzun değneklerle suratını ve vücudunu dürtüyorlardı. Cileplikten epeyce para kazanan ve eve geç vakit gelip erkenden giden dayısı onun bir kere bile halini sormamıştı. Yanından geçerken anlaşılmaz bir şeyler homurdanıyor ve gözleri hastanın üzerinde bir an tuttuktan sonra yoluna devam ediyordu. Bir sabah erkenden sokağa çıkıyordu. Yeğeninin önünde biraz durdu. Sonra, 3 haftadır burada yatıyorsun. Bunun sonu yok. Git, devletin bir hastanesine başvur diyerek yoluna devam etti. Hemen o gün kendisini kapı dışarı ettiler. Akşama kadar birkaç hastane dolaştı ve her birinin kapısından daha yorgun, daha ümitsiz ayrıldı. Bir müddette hemşerilerine yük oldu. Her biri kendisi kadar fakir olan bu adamlar ona ellerinden gelen yardımı yapmaya uğraştılar. Bu da birkaç haftadan fazla sürmedi. Yeniden bir dolaşma başladı. Bir türlü bitmeyen ve nereye varacağı belli olmayan bu yolculuklar belki hastalıktan da beterdi. Dolaba koşulmuş bir hayvan gibi aynı caddeden bir günde 15 defa geçtiği oluyordu. Bazen dinleniyor, bazen polislerden kaçmak için koşuyor ve tenha bir köşede öksürük hamleleriyle yerlere yuvarlanıyor. Bazen de sokaklardan ve mahalle aralarındaki çöp tenekelerinden ekmek parçası ve meyve kabukları toplamaya uğraşıyordu. Hastalığı bu işte bile onun ellerini bağlayan bir engeldi. Çöp yığınlarının başına üşüşen 8-10 yaşlarındaki çocuklar onu kolayca bir kenara itiyorlar. Hatta kendisinin bulduğu bir şey bile kolayca elinden alıveriyorlardı. Ekşi ve yapışkan kokular neşreden ve bu yığınları karıştırırken eline geçen bir kavun kabuğunu, üzerinde birkaç çürük üzüm tanesi bulunan bir salkımı veya henüz içinde yağ bulaşığı görünen bir sardalya kutusunu yırtık gömleğinin altına telaş ve korku ile saklıyor, bir köşeye çekilip etrafında sinekler gibi dolaşan aç çocuklara kaptırmadan elleri titreyerek yemeye, sıyırmaya çalışıyordu. Fakat 3 günden beri bunu da yapamıyordu. Midesi kim bilir nasıl bir istina ile kendisine gönderilen bu çeşitli maddeleri hemen dışarı yolluyor. Hiçbir şey, hatta su bile istemiyordu. O zaman derhal her şeyi anlar gibi oldu. Bu hal sonun yaklaştığını alametti. Artık ölmekten başka yapılacak şey kalmamıştı. Bunu gayet sakin karşılıyor, mümkün olduğu kadar sıkıntısız bir şekilde bu dünyayı bırakıp gitmek istiyordu. Garip bir his ona midesinin isyanına rağmen açlıktan değil, asıl hastalığından, göğsünden öleceğini söylüyordu. Bunun için karnını hemen hemen unutmuş gibiydi. İlk günlerde kaburgalarının aşağısına doğru yayılan ince ince sızılar ve ezikler artık tamamen durmuştu. Şimdi sade göğsü, öksürüğü ve halsizliği vardı. Her adımda canının biraz daha azaldığını sanıyor, ağzından kesik darbeler halinde çıkan nefesini parça parça dışarı fırlayıp havada kaybolan ruhunu görmek ister gibi sabit bakışlarla araştırıyordu. Dermansızlığı arttıkça ölecek tenha bir yer aramak ihtiyacı da çoğaldı. Bir tek korkusu vardı. Kalabalık bir yerde, mesela bir sokak köşesinde düşüverirse başına üşüşürler, ifade almaya, itip kakalamaya, götürmeye kalkarlar. Onu rahat can vermeye bırakmazlardı. Can çekişirken hırpalamaktan ödü kopuyordu. Kendisine herhangi bir şekilde yardım edilip kurtarılabileceği düşüncesi kafasından o kadar uzaktı ve dünyada kendisiyle meşgul olabilecek bir insan bulunabileceği ihtimali ona öyle yabancıydı ki bu bitip tükenmez yürüyüşte onun kütleleşen sinirlerini ve ne bir ümit ne bir hiddet kıvılcımı harekete getirebiliyordu. Hayatında yalnızlıktan başka bir şey görmediği için müthiş yalnızlığının farkında bile değildi. Etrafından gelip geçenlere, herhangi bir ecnebi bir maddeye, bir duvara, bir ağaca, bir köpeğe bakar gibi düz, alakasız, belki biraz çekingen nazarlar fırlatıyordu. Ölüm ona hiçbir zaman fevkalade bir şey gibi görünmemişti. Etrafında küçükten beri en çok gördüğü şey ölümdü. Yalnız ölümün bir şekli vardı ki düşündükçe tüylerini ürpertiyordu. Köyde ölen sığırlara, atlara ve diğer hayvanlara gündüz kargaların ve gece çakalların nasıl üşüştüklerini ve ertesi gün o leşten nasıl birkaç parça kırmızı renkli kemikten ve birkaç tutam kıldan başka bir şey kalmadığını çok görmüştü. Farkında olmadan şimdi onu bu korku avucuna almış bulunuyordu. Kim olduklarını, ne olduklarını bilmediği ve kendisine bir çakal veya bir karga kadar yabancı bulduğu bu adamların ihtimal onu aynı şekilde dideceğini, tanınmaz hale sokacağını sanıyordu. Oturduğu kapının önünden kalktığı zaman adam akıllı gece olmuş ve evlerin alt kısımlarını karanlık sarmıştı. Biraz daha yukarılarda çatılara doğru gitgide açılan bir aydınlık vardı. Birkaç adım attı. Evlerden birinde bir ut sesi, birkaç sokak öteden sarhoş naraları ile köpek havlamaları geliyordu. Başı önünde yürüdü. Karşısına tekrar yüksek bir sur çıktı. Onun kenarını takip ederek 15-20 adım daha gidince önü birdenbire açıldı. Alnından birisi dürtmüş gibi durakladı. Başını kaldırıp ileriye doğru bakınca önünde birkaç adım ileride alabildiğine uzanan ve ayın ışıkları altında hafif hafif şıpırdayan denizi gördü. Bu gece harikulade güzel bir geceydi. Her zamankinin 2 misli kadar büyük görünen ay yerinden fırlamış, toprağa ve denize adam akıllı yaklaşmış gibiydi. Duvar harabelerinin ve çöp yığınlarının üzerinde fışkıran arsız nebatlar bir masal bahçesinin çiçekleri gibi nazlı nazlı sallanıyorlardı. Sahili ara sıra yalayan dalgaların ıslattığı yosunlu çakıllar, türlü renk oyunları yapan kıymetli taşlar gibiydi. Her şeyde yarı sarhoş, yarı baygın bir hal vardı. Her şeyden bu sessizliğe ve baygınlığa rağmen oluk oluk hayat fışkırıyordu. Gözlerini bir müddet denize, bir müddet aya dikti ve sonra birdenbire içini bir sızına kapladığını, ölmek istemediğini anladı. İşte burası sessiz ve kimsesizdi. Bir köşeye arkası üstü uzanır ve gözlerini tepedeki soluk yıldızlara dikerek gelecek anı bekleyebilirdi. Buna rağmen sızlayan göğsünün derin ve hayat dolu bir nefes almak için kabarmak istediğini fark etti. Gözleri yaşarmıştı. Hayatında hiç başına gelmeyen bu hal ona hayret verdi. Daha fazla düşünmeye vakit kalmadan göğsünü kaplayan bir öksürük onu birkaç dakika kıvrandırdı. Giderken de garip ve o zamana kadar alışmadığı bir hüzün bıraktı. Öleceğine olan kanaati sarsılmamıştı. Fakat bu ona yarım bir şey gibi geliyordu. Etrafında bir eksiklik vardı. Düşünmeye çalıştı. Kafasından sis halinde bir takım şekiller geçtiler. Kimisi köyüne, kimisi anasına benzetmek istedi. Fakat hiçbir şeyi tamamıyla seçemedi. Yavaşça bir taşın üzerine oturdu. Ne kadar sonra olduğunu pek bilmiyordu. Biraz ilerisinde bir cisim harekete geçti. Eskiden bir orada mıydı, yoksa yavaş yavaş mı sokulmuştu? Bunu düşüneyim derken ince bir kadın vücudu ona doğru yaklaştı. Bir adım ilerisinde durarak gözlerini erkeğin yüzüne dikti. Erkek başını kaldırınca her şeyden evvel karşısındakinin gözleriyle karşılaştı. Renkleri belli olmayan fakat acayip bir ışıkla parlayan bu küçük noktacıklar vücudu üzerinde ağır ağır dolaşıyorlardı. Kadın mehtabı arkasına aldığı için yüzü karanlıkta kalmıştı. Gölgesi erkeğin dizinin yanına düşüyordu. İri elleri incecik kolların vücudunda ağır bir cisim gibi sallanıyordu. Çıplak ayaklarında atkıları bağlanmamış ve topukları kırık iskarpinler, sırtında rengi belli olmayan, yalnız göğsü kirden ve lekelerden koyulaşan kısa bir entari vardı. Kadın bir adım daha arttı, erkeğin yanına oturdu ve kaşlarını manalı olmak isteyen bir şekilde kaldırarak yüzünü yanındakine çevirdi. Erkek şimdi ay ışığının tamamıyla aydınlattığı bu yüze hayretle baktı. Bu esmer ve yağlı çehrede çiçek belki en korkunç tahribatını yapmıştı. Derin çukurlar yer yer birleşmişler ve geniş sahaları kaplamışlardı. Dudakları ince ve beyaz iki çizgi halinde geriliyor ve yüzündeki çukurlara birçok da kırışıklar ilave eden yılışık ve yalancı bir gülüş gözlerinin altına kadar uzanıyordu. Kesik ve yorgun nefes alan ve bulunduğu yerde yıkılıp kalmamak için elleriyle iki tarafını tutan hasta adam kadının bu gülüşüyle ürperdi. Etrafındaki bütün çirkinlikleri, bütün kirlere gümüş bir örtü örten ve her şeyi bir an için güzelleştiren ay, bu çiçek bozuğu yüzü bir kat daha iğrenç yapıyordu. Yalnız bir şey biraz tuhaftı. Yaşının kaç olduğunun tahmin edilmesine imkan olmayan bu kadının koyu siyah gözleri, en genç parıltılarla hareket ediyor ve insanın üzerinde duruyordu. Bunların derinlerinde, yüzdeki korkunç tebessümle tam bir tezat teşkil eden bir hüzün saklı gibiydi. Kadın biraz daha sokularak, "Konuşsana," dedi ve bunu çatlak bir ses ve apaçık bir köylü şivesiyle söyledi. O zaman biraz kendine gelmeye çalışan delikanlı dinlene dinlene, "Sen nerelisin?" diye sordu. "Ne diyeceksin?" "Hiç. Gel biraz şöyle gidelim." "Ne diye?" Kadın fevkalade bir tabiilikle, "Burası pek ortalık yer, gören olur," dedi. Bir an için parlamış olan alakası hemen sünen erkek ters bir omuz silmesiyle homurdandı. "Hadi sen işine gitsene." Kadın bu hareketi duymamış gibi güldü. Bacak bacak üstüne atarak pişkin bir edayla "Meteliksiz misin?" dedi. Sağ elinin baş ve şahadet parmaklarıyla para işareti yaptı. Erkeğin yüzünde gülümsemeye benzeyen bir ifade dolaştı. Öteki elini hastanın omuzuna koyarak "15 kuruşunda mı yok?" dedi. Sonra bu miktarın azlığını mazur göstermek ister gibi ilave etti. "Biz alçak gönüllüyüz." Erkek boğuk bir sesle "Hadi git be," dedi ve eliyle şiddetli bir hareket yaptı. Fakat bu onu derhal eskilerinden daha berbat bir öksürük nöbetinin içine fırlattı. Yerinden hopluyor, iki kat oluyor, dışarı fırlayan gözlerini yardım ister gibi etrafındaki eşyaya çeviriyordu. Kadının orada bulunduğunu unutmuş gibiydi. Belki 5 dakika kadar süren bu nöbetten sonra biraz evvel oturduğu taşın dibine yığılıverdi. Gözleri donuklaşmış, yüzü manasız ve sarkık bir hal almış, dudaklarının kenarında kanlı köpükler belirmişti. Bu müddet zarfında ayakta ve kararsız bekleyen kadın yavaşça eğildi. "Amanın," dedi. "Sen hastaymışsın ya." Genç adamın ifadesiz gözleri bir müddet karşısındakinin üzerinde kaldı. Sonra başı yavaşça önüne düştü. Kadın dizleri üzerine çökerek, "Neyin var? Ne diye önceden deyivermedin?" diye mırıldandı. "Kalk seni şuraya götüreyim. Biraz uzanıp yatarsın." Sonra daha yavaş bir sesle ve başını sallayarak ifade etti. "Herhalde açsın da." Hasta hiçbir şey söyleyemeden çok güç bir iş yapıyormuş gibi başını doğrulttu. Gözleri karşılaşınca birdenbire yüzünü sükunete benzeyen bir ifade kapladı. Bir müddet evvel kadının gözlerinde görür gibi olduğu hüzün, şimdi onun esmer ve çiçek bozuğu yüzünü ince ve renksiz dudaklarında sarmıştı. Yerinden kımıldamaya çalıştı. Kadın onu kolundan tuttu. "Uzak değil, şuracıkta," dedi. 5-10 adım yürüdüler. Önlerine yanlış bir evin 4 duvarı geldi. Boş bir delikten ibaret olan kapının 2 ayak merdivenine çıkarak içeri girdiler. Üstü açık olan ve etrafındaki kocaman taş pencerelerden deniz görünen bu diğer harabelerinin bir köşesine 1 metre kadar yükseklikte bir çuval gerilmişti. Onun altında bir küçük testi, örtüye benzeyen bir paçavra yığını ve bir miktar otun üzerine serilmiş yer yer yırtık bir keçe vardı. Duvarın taşları arasına sokulmuş bir tahtada ezik bir sepet asılı duruyordu. Kadın hastayı keçenin üzerine arkası üstü yatırdı. Sepeti duvardan alarak içinden birkaç kuru ekmek parçası çıkardı ve ''Ye bakalım'' dedi. Erkek kaşlarını kaldırdı. Kadın sordu. ''Kaç günden beri bir şey yemedin?'' Erkek parmaklarıyla 3 diye gösterdi. ''Dur öyleyse, sana sıcak bir şey kaynatayım.'' Duvarın mukabil köşesine giderek yongalarla bir ateş yaktı. Kapaksız ve eğri büğrü bir çaydanlıkta biraz su kaynattı. Sonra sepetin içini uzun müddet araştırıp bulduğu 3 tane şekeri bu suya atarak karıştırdı. Ve hazırladığı şekerli sıcak suyu yudum yudum genç adama içirdi. Göğsünden aşağı yavaşça inen bu kaynar mayi, onun kaburgaları arasındaki yaraları sanki yakıyor ve hiç arkası kesilmeyen batmalar her yudumda bir miktar azalıyordu. Bunu içtikten sonra yavaşça arkası üstü kaydı, olduğu yere uzandı. Kımıldadıkça altındaki otlar hışırdıyordu. Kadın bir kenarda duran paçavraları onun başının altına doğru sürdü. Genç adam bir müddet gözleri kapalı bu halde kaldıktan sonra kendinden geçer gibi oldu. Fakat birdenbire göğsünde yanmalar ve gırtlağını parçalayan öksürüklerle yerinden fırladı. Kadın onun çırpınan kollarını tutmaya çalışıyor, şaşkın gözlerle etrafına bakınıyor ve mütemadiyen ''Amanın ya Rabbi, ne yapsak ki?'' diye söyleniyordu. Sabaha kadar bu şekilde birçok kere nöbetler tekrarladı. Her defasında kadın onun savrulan başını yakalıyor, eliyle terli alnını siliyor, hala ılıklığını muhafaza eden şekerli sudan birkaç yudum içiriyor ve sonra nöbet geçince başını yavaşça paçavraların üzerine koyuyordu. Ay, her şey yalancı bir güzelliğe bürüyen örtüsünü sürüyerek garp tarafındaki sırtlığa yaklaşıyor ve karşılarındaki dağların tepeleri hafif pembe bir ışığa gömülüyordu. Genç hasta uzun zamandan beri arka üstü yatarak gökyüzünde gitgide solan ve hala sallanır gibi kımıldayan yıldızları boş gözlerle seyretmiş ve tekrar boğazına sarılacak bir nöbeti korkuyla beklemişti. Nihayet bu beklemeden usanmış gibi gözlerini yumdu ve müthiş bir yorgunluğun tesiriyle içi geçer gibi oldu. Fakat bir müddet sonra garip bir hisle kendine geldi. Evvela gözlerini açmayarak bunun ne olduğunu anlamak istedi. Yüzünde kısa aralıklarla damlalar düşüyordu. Hafifçe gözlerini araladı. Bütün vücuduna o zamana kadar bilmediği tatlı bir ürperme yayıldı. Alacakaranlıkta yüzü pek belli olmayan kadın üzerine eğilmiş, ses çıkarmadan ağlıyor, yalnız ara sıra göğsünde boğmak istediği bir hışkırıkla sarsılıyordu. Genç adam başının üst tarafında bir insan kalbinin hızla çarptığını duydu. Gözlerini büsbütün açarak yukarıya baktı. Kadının esmer, yağlı ve çiçek bozuğu yüzü ona öpülecek kadar güzel geldi. Bu yüzde şimdiye kadar hiçbir insanda rastlayamadığı bir alakanın izleri, bir kardeş, bir ana, bir sevgili alakasının ifadesi vardı. Hiç tanımadığı, ne olduğunu, kim olduğunu bilmediği bir insanın üzerine eğilerek böyle perişan, böyle acı gözyaşları dökebilen bu kadın ona harikulade bir mahluk gibi görünüyordu. Gözleri birbirine rastlayınca kadınınkiler gülümser gibi oldu. Fakat bunun arkasında yine o her zamanki genç ve mahzun ifade vardı. Erkek sebebini anlayamadığı bir gerçekliğe düştüğünü hissetti. Elleriyle kadının kemikli, iri ve sert parmaklarını tuttu, göğsüne doğru çekti. Gözlerini kapayarak hala yüzüne damlayan sıcak yaşların altında belki senelerden beri ilk defa olarak sakin ve tatlı bir uykuya daldı. Tan Gazetesi 16-11-1937. Köstence Güzellik Kraliçesi. 4 seneden beri görmediğim Berlin'e yeni gelmiştim. Kah kerpiç evli kasabalarda, kah kızgın güneşle açık mavi denizin kavuştuğu Akdeniz kıyısındaki şehirlerde oturarak ve bazen de yaşlı bir at sırtında ve fundalıklı yollarda köyden köye giderek geçirdiğim bu 4 seneden sonra Berlin bana eskiden hiç görmediğim bir yer gibi geldi. Alacakaranlıkta indiğim istasyonun merdivenlerinde, ayaklarım ve karşıma çıkan büyük bir gazinonun şiddetle aydınlatılmış pencerelerinde gözlerim acemileşti. Eşyamı bir otele bırakır bırakmaz, üstümü bile değiştirmeden sokağa fırladım. Ağır ağır yürümeye başladım. Fakat etrafımdaki evler üstüme yıkılacak gibi canlandılar. Sokaklarda yuvarlanan tramvaylar, otobüsler, telaşlı insanlar hep birden bana doğru koşmaya başladılar. Kaçacak bir yer aradım. Girmek isteyerek koştuğum gazinoların içinden doğru fışkıran kalabalık kokusu ve insan gürültüsü beni geri fırlattı. İçlerine kadar girdiğim yerlerde gene her şeyde o canlanmayı, bana doğru koşuşu görür gibi oldum. Dans edenler benim etrafımda dönüyorlarmış sanıyordum. Tavandaki donuk avizeler yaklaşıp uzaklaşıyorlardı. Aceleyle hesap görerek dışarı fırlarken garsonlar durup bana bakıyorlardı. Büyük şehir beni sarmıştı. Onun içinde uzun zamandır alışık olmadığım midesinde biraz daha kalırsam boğulacaktım. İlk gelen otobüse atlayarak rastgele bir istikamete yollandım. Hava hafif yağmurlu olduğu için arabanın üst katında kimseler yoktu. Oraya çıktım. Nemli muşamba kanepelere oturdum. Biraz kendime gelir gibi oldum. İnsanlar aşağıda yaya kaldırımında koşuşmakta devam ediyorlardı. İki taraftaki binalar elektrik reklamlarının arkasına saklanmışlardı. Esmer renkli evlerin pencerelerinden fırlayan ışıklar yolun iki tarafındaki ağaçlara yapışıp kalıyordu. Bu ağaçların başucumda sallanan ve birbiri arkasına geçip giden dallarına elimi uzattım. Yapraklar parmaklarımı ıslattı. Bütün vücuduma bir serinlik yayıldı. O zaman nasıl ateş gibi yandığımı anladım. Otobüs gitgide tenhalaşan yollarda yolun tenhalığı nispetinde hızını arttırarak gidiyordu. Muayyen bir hedefim yoktu. Yalnız uzaklaşmak, beni birdenbire sarhoş eden, büyük ve canlı bir mahluk gibi pençelerini almak isteyen şehirden kurtularak kendime gelmek istiyordum. Berlin'in merkezinden uzaklaşıp kenar semtlere geldikçe asfalt yollar bitmiş, kaldırım başlamıştı. Araba hafif hafif sarsılarak ilerliyordu. Bir köşe başında durduk. Biletçi gelerek buradan ileri gidilmeyeceğini söyledi. İndim, etrafıma bakındım. Hiç tanımadığım yerlerdi. Şehrin şimaline doğru geldiğimizi biliyordum. O kadar. İki tarafımda dümdüz cepheli yüksek binalar vardı. Otobüs homurdanarak geri dönerken ben de rastgele yürümeye başladım. Birdenbire kulağıma uzaktan bir müzik sesi geldi. Bu, Berlin'de her evin herhangi bir penceresinden zaman zaman sokağa dökülen bir piyano, bir ev müziği sesi değildi. Buralarda herhalde içinde çalgı olan bir gazino bulunmalıydı. İçine girmek için değil, şöyle bir önünden geçmek için gözlerimle araştırdım. O zaman sokağın karşı tarafında ve biraz ileride ışıkları aşağıdan doğru sokağa vuran bir yer gördüm. Burası bir bodrumdu. Dört ayak merdivenle inildikten sonra alçak bir kapı vardı. O anda kapıldığım bir merakla merdivenleri indim, kapıyı iterek içeri girdim. Yüzüme içki kokusu ve ıslak bir hava çarptı. Girintili çıkıntılı bir salonun kenarlarına dağıtılmış masalarda kırmızı suratlı adamlar oturuyorlar ve zaman zaman iri bira bardaklarını dikiyorlardı. Bir köşede, yüksekçe bir yerde dört kişilik bir müzik takımı, bir piyano, bir violonsel, bir keman ve bir davul, bu kabil müzikli yerlerin hiç değişmeyen ebedi parçalarını çalıyordu. Kapıya yakın boş bir masaya giderek oturdum. Girerken vestiyere benzer bir şey görmediğim için şapkamı ve elimdeki birkaç gazeteyi bir iskemleye bıraktım. Bir bardak bira getirdiler. Ben de etrafa göz gezdirmeye başladım. Üzerlerinde mavi damalı örtüler bulunan masalarda ekserisi işçi kılıklı insanlar oturuyor ve hızlı hızlı konuşuyordu. Müzik ara sıra 60 senelik bir vals çalmaya başlıyor, iri yarı herifler masalarındaki sarhoş kadınlardan birini alarak zıplamaya başlıyordu. Bu kadınlar yüzlerindeki bir bıkkınlık ve çürüklük ifadesi taşıyarak ayaklarına basan bu bir gecelik hovardalara gülümsüyorlardı. Danstan sonra violonsel çalan esmer adam piyano ile beraber sanatını gösterdi. O zaman pek de acemi olmayan eller buraların en yüksek müzik seviyesini teşkil eden parçaları birbiri arkasında sundu. Her küçük gazinoda yüzlerce defa çalınan bu eserler, bu barkarol, bu nocturne, bu Macar rapsodisi ve Carmen. Ve bunları çalanların yüzünü kaplayan mühim ifade beni buradan da kaçıracaktı. Fakat bu sırada içeri garip bir adam girdi. Kapı evvela hafifçe aralandı ve iki açık mavi göz salonda dolaştı. Sonra korkak adımlarla küçük, zayıf bir vücut içeri süzüldü. Bakışları oradakileri incitecekmiş gibi, ürkek gözlerini etrafta gezdiriyor, bir yere oturmaya cesaret edemiyordum. Ben yanımdaki iskemleden şapkamı ve gazetelerimi aldım. Bunu görünce yüzünde bir teşekkür dolaştı ve yanıma oturdu. Yakından oldukça yaşlı gibi duruyordu. Gözlerinin kenarı buruşukluklar içindeydi. İncecik boynunda ta ensesine kadar uzanan çizgiler vardı ve kulak memeleri türlüydü. Gözleri bana erişince teşekkür etmek ister gibi sırıtıyor ve ince dudaklarının arasından sarı dişleri görünüyordu. Gazinonun iç taraflarına dikilen gözleri bir an parladı. O tarafa baktım. Uzun boylu bir kadın bize doğru geliyordu. Yaklaşınca Almanca selamladı. "Hoş geldin Gravila," dedi. Sonra anlamadığım bir dilde konuştular. Kadın bir iskemle çekip oturdu ve konuşmasına devam etti. Ara sıra laf bitmiş gibi duruşlarından muayyen bir mevzu etrafında konuşmadıklarını anlıyordum. Kadının tavrında garip bir melankoli vardı. Ve bu onun zaten güzel olan yüzünü büsbütün cazibelendiriyordu. Fakat bu eski ve metruk şatoların dış manzarasına benzeyen biraz da ürkütücü bir cazibeydi. Gülüşleri insanla beraber gülmek değil, belki gözleri çevirmek, hatta kaçırmak istediğini uyandırıyordu. Bu gülüşlerin arkasında bir şey saklı gibiydi. Bütün bunlar toplu bir halde insanı onun mukadderatına bağlamakta gecikmiyordu. Daha şimdiden zor zapt ettiğim bir merakla onun gideceği dakikayı bekliyordum. Hemen yanımdakine sormaya başlayacaktım. Halbuki o sıska boynunu ileri uzatmış, gözleriyle karşısındakini kadına mümkün olsa onu edebiyete kadar bırakmamak ister gibi yapışmıştı. Kadının her sözünü sanki içiyor ve vücuduna bu sözler şiddetli bir mayı halinde giriyormuş gibi zaman zaman sarsılıyordu. Biraz sonra kadın doğruldu. Elini yanındakinin omuzuna vurduktan sonra ağır fakat ahenkli adımlarla uzaklaştı. O zaman erkeğin gözlerinde biraz evvelki tatlı ve yalvaran bakışın yerini alev gibi parlayan bir ihtiras aldı. Ürperdiğimi hissettim. Hayatımda hiçbir erkeğin bir kadına bu kadar isteyerek, bu kadar deli gibi, bu kadar yiğit içinde baktığını görmemiştim. Hiçbir şey sormaya cesaret edemedim. Kadın ileride birkaç yaşlı ve şişman adamın yanına oturdu. Bunların halleri evlerinden bir gecelik kaçamak yapan orta halli esnaf olduklarını gösteriyordu. Zaman zaman yanlarındaki kadını unutarak birbirleriyle münakaşaya dalıyorlar ve kadın bu sıralarda uyuklar gibi oluyordu. Yanımdaki adamın gözleri hala o taraftaydı. Yavaşça bir şey içmesini teklif ettim. Hep o teşekkür etmek isteyen bakışıyla beni süzdü. "Şarap içerim," dedi. Garsonu çağırdım. Yanımdakine şarap getirmesini söyledim. Tınır gözlerle ona baktı ve yanılmadımsa gülümser gibi oldu. Bu benim için pek de hoş olmayan bir gülümsemeydi. Yanımdaki bir bardak doldurup bir nefese diktikten sonra zeki bir bakışla "Burada beni tanırlar," dedi ve ilave etti. "Yine şarap ısmarlatacak birini buldum diye gülüyor." Hayretle baktım. "Her zaman sizin gibi biri çıkmıyor," dedi. "Bütün gece bir şey içmeden oturuyorum. Barın sahibi de kızıyor." Gözlerini buğulamaya başlayan şaraptan biraz daha içerek "Marina da ısmarlayabilir fakat sarhoş olmamı hiç istemiyor. Sonra beni eve götürmekte güçlük çekiyor." Gözleri tekrar kadına doğru kaydı ve deminki gibi alevleniverdi. Zamanı geldiğini sanarak "Arkadaşınız mıdır?" dedim. "Evet," dedi. Fakat bu evette benim anlayamadığım bir şeyler de gizli gibiydi. Yüzüne baktım. "İkimiz de Romanyalıyız," dedi. 6 senedir de beraberiz." O zaman alelade bir vaka karşısında kalıvermekten doğan bir inkisara uğradım. Fakat birbirlerine karşı olan hallerini hatırlayınca bu aleladeliğin arkasında başka şeyler, anlaşılmaz, karanlık bir takım şeyler bulunması lazım geleceğini düşünerek büsbütün meraklandım. Yanımdaki ikinci şişeye de başlamıştı. Salonu gitgide daha çok sis kaplıyordu. Masalar tenhalaşmış, kadınların yüzüne daha açık bir yorgunluk çökmüştü. Masalarda uyuyup kalmamak için kendilerini sarsıyorlardı. Büfedeki adam da bir kenara oturmuş ve çenesini eline dayayarak düşünceye dalmıştı. Keman bilmem kaç yüzüncü defa Toselli'nin serenadını haykırıyor ve piyanist başını arkaya fırlatarak bu parçayı ilk defa çaldığı zamanki coşkunluğunu bulmaya çabalıyordu. İkinci şişeyi de yaralayan adam elini omuzuna koydu. "Siz garip bir insansınız," dedi. "Konuşmuyor, sormuyorsunuz. Fakat öyle bir haliniz var ki her şeyi anlayabilirsiniz," hissini veriyor. Eliyle yakasını tuttu, şarap şişesini itti. Bir şey söylemek istiyordu. Masanın üstünde duran elime yapıştı. "Artık dayanamayacağım," dedi. "Artık dayanamayacağım. Söyleyin bana, ben ne yapayım?" Elimi çektim. O da toplanır gibi oldu ve önüne baktı. Sonra hafif bir sesle, "Affediniz. Affediniz. Aman yarabbi. Sizi ne kadar taciz ediyorum," diye yalvardı. Kendisini teskin ettim. "Söyleyin," istedim. "Sizi alakayla dinleyeceğim." "Ah, alakayla değil. Beni anlayarak dinleyiniz. Bana acıyınız," ah, diye inledi. Sonra birdenbire mukaddeme filan yapmadan anlatmaya başladı.